Evet sevgili kardeşler, tekrar birlikteyiz. Ben de bir kez daha buradan, her zaman olduğu gibi bu kürsüden, Tanrı'yı temsil eden bu kürsüden sizleri selamlıyorum Rabbin o değişmeyen sevgisiyle. Gerçekten bugün yine birçok konulara değindik. Dua konularımızı dile getirdik ve konular için dua ettik. Gerçekten her zaman olduğu gibi konularımızı burada bırakmayalım. Güncel günlük dualarımızda yine aynı konuları anmaya, hatırlamaya, anımsamaya birlikte devam edelim. Gerçekten çok önemli bir noktaya değindi Sami kardeş. Burada tanıklığını bir kısmını vermiş oldu bir özet olarak. Tabii ki dediği çok doğrudur. Her şeyin bir bedeli var. Bedeli olmayan hiçbir şey yok. Sonsuz yaşam da bedava değil. Onun için de bir bedel ödendi. Değil mi? Biz karşılıksız olaraktan ona alabiliyoruz ama bizim ödememiz gereken bedeli Rabbimiz çarmıhta kendi yaşamıyla ödedi. Demek ki eğer bizim sahip olacağımız o sonsuz yaşamın bir bedeli varsa, bir karşılığı varsa, mutlaka ve mutlaka o kişiye iman eden kişinin de bir takım bedel ödemesi gerekiyor ondan sonraki hayatında. Yani karar verdiği noktadan itibaren yaşamı, fiziki yaşamı sürene kadar mutlaka ve mutlaka değişik açılardan bedel ödemek gerekiyor. Ben de ödedim, başkaları da ödedi ve hala yeri geliyor ödemeye devam ediyoruz. Ama kurtuluşumuzun bedelini sadece Rab ödedi bizim için. Rab çarmıhta hayatını feda etti. Onun o kusursuz kanı aracılığıyla onunla tekrar ilişki içerisine girebiliyoruz. Ve birlikteliğimizi, beraberliğimizi yine Rabbimizin aracılığıyla sürdürebiliyoruz. Onun için sevinelim. Yoksa eğer Rabbimiz bunu gerçekleştirmemiş olsaydı zaten hiçbir şekilde mümkün olmazdı. Andreas güzel bir konuya değindi aslında. Gerçek nedir diye bugün birçok insanın sorduğu sorulardan bir tanesi. Gerçek nedir? Ama İsa Mesih çok güzel o ona yanıt veriyor. Gerçek, yol, gerçek ve yaşam benim diyor. İşin ilginç tarafı, bakın bütün inançlara hepsini saydı. Hinduizm dedi, Budizmus dedi, Budizm dedi, İslam dedi. Bakın bütün şeylere, emin olun hep bu yol doğrudur, bu yolu izleyin, yol budur hep deniyor. Ama İsa'daki fark, yol benim dedi İsa. Çok ilginç. İsa sadece dedi ki yol benim. Muhammed demedi ben yolum. Buda da demedi yol benim. Yol benim demedi. Ama bu yol iyi yoldur dedi Buda. Buda'nın meşhur laflarından bir tanesi. Bu iyidir dedi sizin için. Ama Rab, hamdolsun İsa Mesih, yol benim dedi. Gerçek benim ve yaşam benim. Ve diyor ki siz gerçeği bileceksiniz. Gerçek sizi özgür edecektir. Hamdolsun. Şükürler olsun ki bizim Rabbimiz gerçektir. Yaşıyor ve aramızdadır sevgili kardeşler. 9. bölümün yepyeni bir başlangıç olduğunu ifade etmiştim. 9. bölüm yepyeni bir başlangıç. Yani Tanrı Nuh ile kurulan yeni düzen içerisinde yeni bir başlangıç yapıyor. Neden dolayı? Nuh'un imanından dolayı. Ve dedim ki bizler de Nuh ve onun oğullarının soyundan geldiğimize göre Tanrı'nın Nuh ile yaptığı antlaşma her birimiz için de geçerlidir. Bunu ifade etmiştim. Yani Tanrı Nuh'la bir antlaşma yaptı, yepyeni bir antlaşma yaptı. Ama bu antlaşma sadece Nuh ve ailesi için geçerli değil. Aynı zamanda da tüm insanlık için geçerli olduğunu ve bizi de içine aldığını önemli belirtmiştim. Ve Tanrı hem Nuh'a hem de Adem'e ne demişti? Aynı ifadeyi kullanmıştı. Verimli olun, çoğalın, üreyin, artın. Ve bunun çok önemli bir ifade olduğunu önemli belirtmiştim. Neden önemlidir? Verimli olun, çoğalın dediğimizde ne anlıyoruz? Cinsel ilişki söz konusu, değil mi? Demek ki cinsel ilişki sonrası çocukların dünyaya gelmesi. Demek ki verimli olmak, çocuk dünyaya getirmek Tanrı'nın öngördüğü bir şey. Onun için demiştim ki çocuklarımız Tanrı'nın bize vermiş olduğu birer hediyedir. Ve kadında olan rahim Tanrı'nın kadına vermiş olduğu bir ödüldür. Ve bunu kutsal sözde değişik bir şekilde okuyorduk. 127. mezmurda çocuklar Rabbin verdiği bir mirastır. Rahmin ürünü bir ödüldür diyor. Hamdolsun. Tanrı o rahmi kadına hediye etti. Kadın da dünyaya çocuk getirmekle o sahip olduğu, Tanrı'dan almış olduğu hediyeyi ne yapıyor? En güzel bir şekilde yerine getiriyor. Ama demiştim ki dünyamıza baktığımızda bunun tam tersini görebiliyoruz. Ve Amerika'dan bir örnek vermiştim. Yılda yaklaşık 1 milyon 600 bin çocuğun kürtaj yoluyla öldürüldüğünü burada ifade etmiştim. Bugün kürtaj, sevgili kardeşler, Tanrı'nın öngördüğü bir buyruk değil. Bugün kürtaj yapılıyorsa aile tarafından çocuk istenmediği için kürtaj yapılıyor. Ama Tanrı bize şu buyruğu vermedi. Adam öldürmeyin, insan canını katletmeyin ama kürtaj hariç. Böyle bir şey söylemedi. Demek ki biz kürtaj yoluyla da tabii canı, canın, yaşamın devamını engel oluyoruz. Devamını engel oluyoruz. Onun için Tanrı çok sert bir şekilde bunu bize değişik şekillerde, değişik biçimlerde sözü aracılığıyla bize bildiriyor. Onun için çocuklarımız Tanrı'nın armağanıdır. Eğer bu armağanı Tanrı'dan kabul ediyorsak, o zaman Tanrımıza olan saygıdan dolayı da çocuklarımızı en güzel bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bir miras. Miras nedir? Babam bana miras bıraktığı zaman o mirası en iyi bir şekilde kullanmam gerekiyor. Değil mi? Yararlı bir şekilde kullanmam gerekiyor. Faydalı bir şekilde kullanmam gerekiyor. Eğer çocuklarımızı Tanrı'nın koyduğu çizgide eğer yetiştiremezsek, onları o zaman birer savaşçı olaraktan yeryüzünde görmek mümkün. Onun için bunu tekrar anımsatmak istiyorum. Evet, yapılan antlaşmanın bir başka yönü vardı. Neydi o yapılan antlaşmanın bir başka yönü? Tanrı bütün canlıların yönetimini kime vermişti? Önce Adem'le Havva'ya vermişti. Daha sonra günahtan dolayı yitirdiler. Ve sonra ne oldu? Bir şekilde Tanrı Nuh ve ailesine bunu verdi. Ve bunu sağladıktan sonra Tanrı Adem'le Havva'yı yarattıktan sonra onlara yiyecek olaraktan, birinci bölümde bunu görmüştük anımsarsanız, ot ve meyveyi size yiyecek olarak veriyorum demişti. Ama 9. bölüme baktığımız zaman 3. ayetten anladığımız kadarıyla ne demiştim? Bu yiyeceklere bir şey ilave ediliyor. Neydi bu ilave edilen şey? Et. Demek ki daha önce et yemek yoktu. Ama Tanrı'nın sağladığı o kusursuzluk bozulduktan sonra ne oldu? Artık hayvanlar da insanlardan korkmaya başladılar. Ve onların da insanlarla hayvanlar arasında, bütün canlılar arasına düşmanlık da girmiş oldu. Onun için söylemiştim. Demiştim ki eğer hatırlayacak olursanız gemideyken Rab Tanrı Nuh ile beraber bir yıldan fazla bir zaman, değil mi, hayvanlarla birlikteydi. Ve evcil hayvanların dışında diğer bütün o vahşi hayvanlar da evcil hayvanlar gibiydi. Sessiz, sakin ve uslu. Değil mi? Ama düşüş sonrası, günahın sonucu, bunu nasıl okumuştuk? İkinci ayette az önce de ifade ettiğim gibi yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümü sizden korkup ürkecek. Demek ki bu bize şunu, şöyle bir tablo önümüze çıkarıyor. Değerli kardeşler, tüm her şey kusursuz iken, Tanrı'nın ellerinden çıkan her şey eksiksiz, buruşuksuz iken, günahın sonucu, günahın dünyamıza girmesinden dolayı ne oldu? Önce insan ile Tanrı arasında bir uçurum oluştu. Ayrılık geldi. Günah insanla Tanrı'yı ayırdı. Bununla kaldı mı? Günah başka bir şey daha yaptı. Aynı zamanda insanı insandan ayırdı. Değil mi? Kain Habil'i öldürdü. Ve daha sonra ne oldu? Bununla kaldı mı? Hayır. Okuyoruz, görüyoruz ki düzen bozuldukça gittikçe daha da bozuluyor. Bugün günümüze baktığımız zaman yeri geliyor 10 yıl öncesini arıyoruz. 15 yıl öncesini arıyoruz. Günümüz çok daha kötü noktalara gidiyor maalesef sevgili kardeşim. Onun için sadece insanla Tanrı arasına değil, insanla insan arasına değil, aynı zamanda da insanla bütün canlılar arasına da ayrılık girmiş oldu. Düşmanlık girmiş oldu. Onun için kısa bir şey söylemiştim. Kain çiftçilik yaptı. Habil çobanlık. Nuh ve oğullarını görüyoruz. Artık avcı oldular. Hayvan öldürmeye ve devam ettiler. Bu şekilde hayvanlar da ne oldu? İnsan yaşamına yiyecek olaraktan girmiş oldu. Evet. Şimdi Tanrı eti serbest bıraktı. Ama eti serbest bırakırken bir koşul belirledi. Neydi bu koşul? Et yerken dikkat etmemiz gereken bir nokta vardı. Tanrı'nın öngördüğü bir nokta vardı. Neydi o? Evet, ne olması? Tamam, doğru. Evet. 4. ayette açıklıyordu. Kanlı et yemeyeceksin diyor. Çünkü kan canı içerir. Şimdi biliyorsunuz Tanrı bu buyruğu neden vermesi gerekiyordu? Çünkü gerçekten İsrail halkı putperestlikten kurtulmuş. Ondan sonra Mısırlılar putperestliğin içerisindeydi. Ve bu halkın tekrar putperestliğe geri dönmesi kaçınılmazdı. Ve Tanrı bir yönerge onlara çıkardı. Yapmaları gereken şeyleri açık bir ifadeyle onlara aktarmış oldu. Ve görüyoruz ki sevgili kardeşler, Tanrı bu yasağı koymakla, kanlı et yemeyeceksiniz yasağını koymakla, aynı zamanda hayvan yaşamıyla da ilgilenmiş olduğunu bize gösteriyor. Tanrı hayvanın yaşamıyla da ilgilendiğini çok net bir şekilde bize göstermiş oluyor. Neden? Çünkü sevgili kardeşler, tüm canlılara yaşam veren nedir? Kimdir demiyorum. Yaşam veren nedir? Bir canlıya, hayvan olsun ya da insan olsun, insana ve hayvana yaşam veren nedir? Kandır, değil mi? Kan olmadan yaşam düşünmek mümkün mü? Bir insanda kan yoksa insanın varlığını sürdürmesi mümkün değil. Bunun için canlılara yaşam veren kan olduğu için ve yaşamı sağlayan Tanrı olduğu için yaşama saygı duyulmalıydı. Yani yaşamı veren Tanrı olduğundan dolayı biz kana karşı saygı göstermemiz gerekiyor. Kan dökmememiz gerekiyor. Çünkü yaşam o kanın içerisinde sevgili kardeşler. O kanın içeriği bozulduğu zaman insan uzun yaşamıyor. Kan kanseri diyoruz, bilmem ne diyoruz. Onun değişik tıbbi isimleri var ve kişi varlığını maalesef sürdüremiyor. Daha sonra hayvan kanı kurban sunma konusunda da çok önemli yer tutacaktı. Çünkü demiştim ki kan İsa Mesih'i çarmıh üzerindeki sunusundan, kurbanından söz ediyor diye söylemiştim. Yani kurban İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki kurbanıyla ilişkili, ilintili olduğunu özellikle belirtmiştim. Şimdi ve şu örneği vermiştim bizim toplumdan. Kandan söz ettiğimiz zaman ne söz konusu oluyor? Kan deyince can diyoruz, değil mi? Hatta toplumda biz diyoruz ki kan davası. Kan davasından söz ettiğimiz zaman neyi gösteriyor, bize anımsatıyor? Bir canın alınması gerektiğini. Eğer kan davası varsa, tabii cana can, kana kan diye bir tabir var zaten. Ve bunu çok iyi anlayabiliriz sevgili kardeşler. Onun için bu bize şunu gösteriyor ki, kan ile fiziksel yaşamın yakın bir ilişkisi var. Kan ile fiziksel hayatın iç içe bir yakınlığı var. Şimdi yeni antlaşmaya baktığımızda, İncil kesimine baktığımızda, orada kurbanın çok önemli bir simge olduğunu söylemiştim. Kurban neyi simgeliyordu? Kurban günah bağışını simgeliyordu, değil mi? Kurbanlar niçin kesiliyordu? Neden kurban ediliyordu hayvanlar? İşlediğin günahtan dolayı. Eski antlaşmadaki öngörü buydu. Demek ki kurban kesildiğinde, kurbandan kan akıtıldığında bize neyi anımsatıyor? Bir canın verilmesi gerektiğini. Demek ki cana karşı bir can feda etmen gerekiyor. Yani biz kurtulabilelim diye İsa Mesih %100 hayatını vermesi gerekiyordu. Yani hayatını feda etmekle simgesel anlamda onun o kusursuz kanı bizi ne yaptı? Tanrı'yla bütünleştirdi, andolsun. Tekrar onunla onunla o paydaşlığı kurma ayrıcalığına sahip olmuş olduk. Ve Leviler 17. bölümde buna destek olaraktan şöyle bir ayet okumuştum. Etin canı kandadır. 17-11'de. Leviler 17-11'de. Etin canı kandadır. Ve ben onu sunak üzerinde canlarınıza kefaret, dikkat edin, canlarınıza kefaret etmek için verdim. Yani bir bedel olarak, bir karşılık olarak size verdim. Demek ki yaşam kana bağlıdır ve yaşam olmadan kan, yaşam kan olmadan yaşamı mümkün kılmak olanaksız. Ve onun için pratik olaraktan şöyle bir düşünceyle baş başa bırakmıştım. Nasıl ki kan kaybeden bir kişi, çünkü biz ruhsal kapsamda düşündüğümüzde günahtan dolayı kan kaybetmiş ki insanlarız. Günahtan dolayı kan kaybetmiş insanlarız. Kan kaybeden kişiye ne yapmak gerekiyor? Dışarıdan müdahale etmek gerekiyor. Müdahale edilerekten, kan verilerekten kişinin fiziksel hayatını sürdürülmesi, sağlanması gerekiyor. İşte aynı şekilde benim ruhsal hayatım, benim Tanrı ile olan ilişkim sürebilmesi için, devam edebilmesi için, o sonsuz hayat bende oluşabilmesi için sevgili kardeşim, Rabbin dışarıdan müdahale etmesi gerekiyor. İsa Mesih dışarıdan müdahale etmesi gerekiyordu. Yani kanını bize vermesi gerekiyordu ki biz hayatımızı sürdürebilelim sevgili kardeşler. Ve Yuhanna 6. bölümde İsa Mesih şöyle demişti. 6. bölümün 54 ve 56. ayetlerinde. Demişti ki, bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır. Ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım da gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda yaşarım. Bu neyi gösteriyor? İsa Mesih'in çarmıh üzerinde akıtmış olduğu kanını kendi yaşamımız için geçerli olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Demek ki vaat ettiği sonsuz yaşama sahip olmak için onun feda edilen bedenini ve akan kanını benimsemek, kabul etmek gerekiyor. Ve onun için bu nedenle bu ayette bedenimi yiyen ve kanımı içen diye bir ifade kullanılıyor. Fiziksel anlamda yemek içmekten değil, ruhsal anlamda ona, onun ölümünü ve akıttığı kanı kabul etmemiz gerekiyor. Bize vurgulanan, açıklanan gerçek bu. Evet sevgili kardeşler, son olarak şu sözlerle sizi baş başa bırakmıştım. Bizler de Rabbimiz bize bu kadar büyük bir sevgi gösterdiğine göre, Tanrımız bize bu kadar yakınlık gösterdiğine göre, o zaman bizim de yapmamız gereken kutsal kitapta şöyle ifade ediliyor. 5. bölümde Efesliler 5'te ilk 2 ayette diyor ki sevgili çocuklar olarak Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve kendisini bizim için güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Ve demiştim ki Rab İsa Mesih'i sevgili çocuklar olaraktan örnek alın derken oradaki örnek alın ifadesini Yunancasına baktığımızda nasıl bir ifade ortaya çıkıyordu? Mime ome sözü taklit etmek. Demek ki bizler de nasıl ki çocuklarımız anne babayı örnek alıyorsa, taklit ediyorsa, birçok örnekler verdik burada. Bizler de iman hayatımızı Rabbimizi örnek alarak, onu izleyerek, onu taklit ederek aslında hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. İşte Rabbi taklit etmek demek, onu izlemek demektir. Eğer sen iman ettiysen onu izleyen kişi olman lazım. Sen onun ardından gidiyor olman lazım. İman etmekle her şey bitmiyor. İman ettikten sonra asıl o hayatı sürdürebilmek gerekiyor. Asıl o hayatı insanlara güzel bir şekilde yansıtabilmek gerekiyor. Gerekiyorsa bu çok serttir. Yani orada anne babayı çok affedersin bizim tabirimizde kışlarına tekmeyi vur demiyor. Yasanın 5. buyruğu diyor ki anana babana hürmet et. Ve vaat sadece o 5. buyruktadır. Anne babaya saygı göstereceğiz. Ama Tanrı anne babanın da önünde olması gerekiyor. Yani bizim kararlarımız, atacağımız adımlar ne benim arkadaşım beni etkilemesi lazım, ne abim, ne annem, ne babam. Tanrı'nın yapısı benim önümde olması lazım. Tanrı'yı önde görmemiz gerekiyor. Onun için çok çok sert görülebilir bize ama Tanrı'nın bizden beklediği bu. Evet, geldik 5. ayete sevgili kardeşler. 5. ayetten 11. ayete kadar olan parçayı hemen okuyorum.
Sizin de kanınız dökülürse hakkınızı kesinlikle arayacağım. Her hayvandan hesabınızı soracağım. Sizin de kanınızı kardeşinin canına kıyan herkesten hakkınızı arayacağım. Kim insan kanı dökerse kendi kanı da insan tarafından dökülecektir. Çünkü Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Verimli olun, çoğalın. Yeryüzünde üreyin, artın. Tanrı Nuh'a ve oğullarına şöyle dedi. Sizinle ve gelecek kuşaklarınızla, sizinle ve birlikteki bütün canlılarla, kuşlar, evcil ve yabanık hayvanlar, evinden çıkan bütün hayvanlarla antlaşmamı sürdürmek istiyorum. Sizinle antlaşmamı sürdüreceğim. Bir tane tutanla bütün canlılar yok olmayacak. Yeryüzünü yok eden tutan bir daha olmayacak.
Teşekkürler Özlemciğim. Oturabiliriz sevgili kardeşler. Şimdi 5. ayete baktığımız zaman Rab Tanrı biliyorsunuz Nuh'a hayvanlarla ilgili talimatı, yönergeyi verdikten hemen sonra ondan çok çok daha önemli olan ve değerli olan, anlamlı olan insanlarla ilgili talimatı, yönergeyi veriyor. Nasıl veriyor? Diyor ki her insandan kardeşinin canına kıyan herkesten hakkınızı arayacağım. Eğer diyor kanınız dökülürse hakkınızı kesinlikle arayacağım. Şimdi bu önemli bir ilkeydi. Ama biz kutsal kitabın başlarına baktığımız zaman insanların bu ilkeye bağlı bir şekilde yaşamadıklarını görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki kurallar, kanun, yasa insanı değiştirmiyor. İnsana bir ürkeklik getiriyor, bir çekingenlik getiriyor. Kanun sana yapma diyor. Yaparken bir çekingenlik düşünüyorsun, bir geri durma söz konusu oluyor. Ama sen değişmiyorsun, seni değiştirmiyor. Bunu iki örnekle söylemek gerekirse 4. bölüme baktığımızda az önce de ifade etmiştim. Kain Habil'i öldürmüştü. Lamek'e baktık. Lamek de bir genci öldürmüştü. Kız da öfkelendi. Değil mi? 4. bölümde okuduk. Zamanında. O da bir genci katletmişti. Yani Bu şunu gösteriyor. İnsan Tanrı yolundan sapması sonucu kötülük diz boyu oldu. Yani kötülük her geçen gün daha çok artar şekilde devam etti. Tanrı da ne yapıyor? İnsanın insan kanı dökmemesi için insan yüreğine korku koyuyor. Daha önce hayvanlara, hani hayvanlar sizden korkacak diyordu. Şimdi insan bu korkuyu, yani can alırken bir insanın canını almaması için, çünkü insan canından sorumlu kimdir? Tanrı'nın kendisidir. Çünkü veren kendisidir. Canı veren, yaşamı veren, yaratan eğer Tanrı'ysa, alan da Tanrı olması gerekiyor. Öyle değil mi? Onun için Tanrı insana bu korkuyu koydu ki, ben Mehmet'i öldürmeye kalktığımda o korkuyu içinde hissedeyim. Hayır. Tanrı bu yasağı koydu, benim önüme koydu diyebilmeliyim. Neden? Tanrı neden bu yasağı koyması gerekiyordu? Çünkü insan canı Tanrı'nın gözünde çok değerliydi. Hamdolsun. Çünkü canı veren Tanrı'nın kendisiydi. Neden? Bakıyoruz ilk yaratılışta çok güzel bir ifade kullanıyor. O ifade çok önemli bir ifade. Tanrı insanı yarattı demiyor. Ama hayvanı yarattı. Olsun dedi, oldu. Canlılar, bütün bitkiler aynı şekilde oldu. Ama insana geldiği zaman diyor ki,
İnsanı kendi suretinde yarattı.
Kendi suretinde yarattı diyor. Bu çok önemli bir ayrıcalık bize. Bizde olan önemli bir ayrıcalık. Nedir bu? Tanrı'nın kaşı gözü burnu olmadığına göre, fiziksel anlamda değil, ruhsal bir içerik var burada. Demek ki Tanrı kutsaldır, Tanrı kusursuzdur ve ben de yaratıldığımda kusursuz ve lekesiz ve buruşuksuz, tam eksiksiz yaratıldım anlamında. Demek ki Tanrı insanı ilk yarattığında tam ve eksiksiz yarattı sevgili kardeşler. Demek ki eğer sen insana saldırıp insan kanı dökmekle ne yapmış oluyorsun? İnsanı öldürmekle ne yapmış oluyorsun? Aslında Tanrı'ya karşı gelmiş oluyorsun. Tanrı'ya karşı gelmiş oluyorsun. Çünkü katlettiğin kişiye yaşam veren Tanrı'nın kendisidir. Onun için bizim sorumluluğumuz sevgili kardeşler, Tanrı'nın vermiş olduğu bu eşsiz, bu değerli, anlamlı yaşama saygı duymamız gerekiyor. Yani çevremizdeki bütün insanların yaşamına saygı duymamız gerekiyor. Onları katlederek değil, onları öldürerek değil, düşüncede de bazen öldürme işini yapıyoruz. Ama Tanrı bunu kesin bir dille hayır diyor. Karşındaki kişi ister dost olsun ister düşman. Sevgili kardeşler, kimsenin yaşamına kıymayacaksın. Ve Eyüp çok güzel söylemişti. Eyüp'ün çok güzel bir ifadesi vardı. Ne diyordu? Rab verdi, Rab aldı. Bu nedir? Eyüp'ün bu ifadesi bize şunu gösteriyor. Veren Rab'dir, alan da Rab'dir. Eğer Rab verdiyse benim almaya hakkım yok. Ama bugün günümüzde insanlar nerede? Ya nerede? Çok çok daha uzak bir hayat yaşıyorlar sevgili kardeşler. Rab Tanrı Nuh'a konuşmaya devam ediyor. 6. ayete bakıyoruz. Kim insan kanı dökerse, burada çok ilginç bir ifade var. Kendi kanı da insan tarafından dökülecektir. Sanki bir ifade var burada değil mi? Hani Sami beni öldürdü, ben de onu öldüreceğim. Yani ya da ben öldüremezsem bir başkası da onu öldürecek değil mi? Çünkü Tanrı insanı diyor kendi suretinde yarattı. Şimdi yok. Şimdi burada işte buradaki o içeriği kavramamız lazım. Anlamamız lazım. Şimdi Tanrı bunu koymakla ne yapmış oldu? İnsan yaşamının korunmasını bir şekilde sağlamış oldu. Değil mi? Bunu koymakla, bu yasayı, bu kuralı koymakla insan yaşamının korunmasını sağlamış oldu. Şimdi bu ifadeye geldiğimizde, insan öldüren insan tarafından öldürülecektir derken burada bir misilleme yok. Nedir misilleme? Aynı biçimde karşılık vermek. Aynı şekilde karşılık vermek. Burada kastedilen bu değil. Yani öldüreni sen de öldüreceksin. Hayır. Tanrı burada yasadan söz ediyor. Yani yasa Tanrı'nın koymuş olduğu kural. Örneğin ben bugün çaldığım zaman ne yapıyorum? Yasa beni yargılıyor değil mi? Ve ne yapıyor? Benim yaşamımı kısıtlıyor cezaevine girmekle. Ya da bazı ülkelerde eğer ben adamı öldürdüysem onun tarafı beni öldürmesi gerekmiyor. Neden? Çünkü yasa diyor ki evet senin hakkın. Amerika'da hala devam ediyor. Elektrikli sandalyeye koyuyorlar. Bazen asıyorlar. Türkiye'de son şeyde kalktı artık o. Ama daha önceleri biliyoruz. O siyasi dönemlerde hatırlıyorum mesela. Çok kişi asıldı. Yani onlar katlettiler. Onlar öldürdüler. Ama insan onu öldürmedi. Aslında yasa insanı yargıladı. Yasa insanı suçlu çıkardı. Yasa aslında insanın canını aldı. Yani insan değil. Tanrı burada insan canı kendi canında ondan alınacaktır derken bu yasadan söz ediyor. Yani hükümetlerden, kurulacak olan yönetimlerden söz ediyor. Demek ki bu görev kimin görevi? Bu görev devlete düşen bir görev sevgili kardeşler. Devletin sorumluluğu. Yani senin öldürmene gerek yok. Eğer bu gerçekleştiyse yasa onu zaten suçlu çıkarıyor ve onun canı alınması gerekiyorsa yasa zaten o kişinin canına el koyuyor. Doğru mu? Tanrı burada bu ilkeyi sabit bir şekilde koydu. Evet. Tabii buyur.
Bak, özellikle Romalılar 12:9'da diyor ki sevgili kardeşler kimseden öç almayın, bunu Tanrı'nın gazabına bırakın.
Ya.
Çünkü şöyle yazılmıştı. Rab diyor ki öç benimdir. Karşılığı ben vereceğim.
Tabii.
Düşmanın acıkmışsa doyursa su ver. Bunu yapmakla onun kılıca boğarsın.
Evet. Evet. Demek ki doğru. Vakkas abi. Oradan da çok net bir şekilde anlaşılıyor. Şimdi burada şunu görmek gerekiyor sevgili kardeşler. Şimdi insanın yüreği günahtan dolayı bozuk. Kötülükle dolu. Bunu 6. bölümde çok güzel işledik değil mi? İnsanın kötülüğü arttıkça artıyordu diyor. Değil mi? O yargının gelmesindeki neden oydu zaten. Şimdi Tanrı bu insanların kötülüğüne yön verebilecek, yani onları kısıtlayabilecek bir yönetim mekanizması gerekiyordu. Yani yasanın verilmesindeki amaç bu kötülükleri mümkün olduğunca kısıtlayabilmek, mümkün olduğunca engel olabilmek. Bu mekanizmanın işleyişini kim sağlayacaktı? Kurulan hükümetler tarafından, kurulan devletler tarafından uygulanacaktı. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'nın haberi olmayan, Tanrı'nın bilgisi dışında isteğinden bağımsız bir biçimde hareket eden hiçbir yönetimin olmadığını söylüyor kutsal söz. Özellikle Romalılar 13. bölüme bakarsanız bu orada çok net bir şekilde açıklık kazanıyor. Diyor ki 13. bölümde ilk ayette herkes diyor altında bulunduğu yönetime bağlı olsun. Şimdi biz Almanya'da bulunan yasaların altında yaşamımızı sürdürüyoruz. Bizim sorumluluğumuz kurulan bu yönetime uyarak hayatımızı sürdürmek. Çünkü bu yönetimin üzerinde başka bir yönetim var. Tanrı. Tanrı'nın haberi olmadan bu yönetim kurulmadı. Tanrı'nın izni olmadan, onun haberi, istemi dışında hiçbir yönetim yok. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Ve diyor ki ayetin devamı, herkes altında bulunduğu yönetime bağlı olsun. Çünkü diyor ki, Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Bunu ben söylemiyorum. Tanrı çok açık bir şekilde burada ifade ediyor. Bu nedenle diyor, yönetime karşı direnen, yönetime karşı gelen Tanrı'nın düzenlediğine karşı gelmiş olur. Dikkat edin, çok enteresan bir şey değil mi? Demek ki belirli kurallar var. Zaten bugün Almanya'nın, İsviçre'nin yasalarına baktığın zaman kutsal kitaptan esinlenmiştir. Oradaki yasalar, yani kutsal kitabın eski antlaşma bölümünden yararlanılmış. Onu ben bir yerde köşe yazısında okumuştum. Onun için şunu görmemiz ve anlamamız gerekiyor ki Tanrı her şeyin üzerinde her şeye kadir ve egemen sevgili kardeşler. Demek ki her toplumda bir yetki olmalı, bir yönetim olmalı ve toplum tarafından da o yetkiye, o yönetime boyun eğmek, uymak gerekiyor. Onun için eğer yönetim yoksa, çok ilginç bir söz var. Biz bunu zamanında kullanmak suçtu. Anarşi diyoruz. Eğer yönetim yoksa anarşi başlıyor. Yani kargaşa başlıyor sevgili kardeşler. Onun için ben diyorum ki her yönetim yönetimsizlikten daha iyidir. Dikkat edin. Burayı lütfen önemli olaraktan yüreğinize alın. Her yönetim yönetimsizlikten çok daha iyidir. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi düşünelim. Afrika'yı da koy, Türkiye'yi de koy, Almanya'yı da koy. Almanya'da bir yönetim olmadığını düşünün. Herkes kafasına göre bir şeyler yapıyor. Kafa mesiyor, bir tane indiriyorum, daha gasp ediyorum, parasını alıp gidiyorum. Canı mesiliyor, çok affedersin, bir kadın hoşuma gidiyor, gidiyorum onunla cinsel ilişkiye. Değil mi? Beni suçlayan bir yasa yok. Beni yargılayan bir yasa yok. Benim önüme geçen hiç kimse yok. Şimdi aynı bu durumu Kutsal Kitap o kadar güzel ifade ediyor. Diyor ki Hakimler 17. bölümde. Çok güzel bir şekilde. Diyor ki 6. ayet. O dönemde diyor İsrail'de kral yoktu. Yani bir yönetici, bir yönetim söz konusu değil. Bir yönetim boşluğu vardı. Bakın ne diyor. Herkes dilediğini yapıyordu. Sonuç ne oldu? Sonuç 18. bölümü okuyun. Hakimler 18. okuyun. 19. bölümü okuyun. Oradan iki ayet ben size okuyayım. 18. bölümün ilk ayeti diyor ki o dönemde İsrail'de kral yoktu. Dan oymağından olanlar yerleşecek yer arıyorlardı. Çünkü İsrail oymakları arasında kendilerine düşen payı alamamışlardı. Alamadılar. Yönetim bozukluğu olduğu için hak ettikleri şeyi hak olaraktan alamadılar. Yönetim bozukluğundan dolayı. Ondan sonraki bölümde diyor ki İsrail kralsız olduğu için Efraim'in dağlık bölgesinin ücra yerinde yaşayan bir Levi vardı. Adam Yahuda'nın Betlehem kentinden kendisine bir cariye aldı diyor. Kafası esti gitti, oradan bir tane cariye aldı. O gitti kafasına göre. Yani bu ne demektir sevgili kardeşler? Yönetim yoksa bir kargaşa var, bir düzensizlik var. Bir adaletsizlik var. Demek ki kurallar, kanunlar, yasalar ne yapıyor? İnsana yön veriyor. Çobanın koyunlara değnekle yön verdiği gibi. Aslında ne yapıyor? Yasalar gereklidir, yönetimler gereklidir ve bizlerin yararı içindir. Aksi takdirde herkes doğru olanı, kendi kafasına göre doğru olanı yapmaya çalışırsa sonuç kargaşa ve yönetimin bittiği yerde de düzensizlik, anarşi dediğimiz o düzensizlik, kargaşa başlar sevgili kardeşler. Evet. Yavaş yavaş noktalayacağım. Burada şunu da tabii hemen parantez içerisinde belirtmekte yarar var. İnsan yöneticilerinin, önderlerinin tüm yaptıklarını Tanrı'nın onayladığı anlamına gelmiyor bu.
Ben de onu söyleyeyim. Ya, şimdi zulüm yapıyorsa.
Şimdi tabii orada bize bu söylenmiyor. O burada söylenmiyor. Onun için Tanrı'nın burada söylemek istediği nokta, asıl önemli olan nokta, insan içinde bulunduğu devlet, hükümet ne ise ona uymak zorunda. Yani sabit bir takım kurallara uyması gerekiyor. Çünkü bugün insan o zulmü yapıyorsa yasanın dışına çıkanlar yapıyor bunu. Yani yasada örneğin şöyle söyleyebilirim, yasada inanç özgürlüğü vardı yasada ama biz inancımızdan dolayı zor anlar yaşadık. Ama yasada vardı. Yasa diyordu ki herkes istediği inançta özgürdür. Yasada kural vardı. Ama o yönetimler tarafından uygulanmadı. Yani Tanrı buna karşı olduğunu vurgulamak istiyorum. Demek ki Tanrı zulmü, kötülüğü, şiddeti kesinlikle onaylamaz. Ama burada şunu da görmemiz gerekiyor. Ancak Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Gerçeği aynen kalır. Yani Tanrı'dan, Tanrı'nın dışında, onun istimi dışında bir yönetim olmadığı gerçeği sabit kalır. Bunu bu şekilde görmemiz ve anlamamız gerekiyor. Şimdi İsa Mesih bu konuyu çok farklı bir şekilde ele aldı. Luka 20. bölüme bakarsanız çok bilinen bir bölüm. Orada çok önemli bir ruhsal ilke bize anımsatılıyor. 20. bölümde Luka 20. bölümde hatırlarsanız İsa'nın düşmanları İsa'ya bir soru sordular. Onu tuzağa düşürmek için. Dediler ki 22. ayette 20. bölüm 22. ayetinde Sezar'a vergi vermemiz kutsal yasaya uygun mu değil mi? İlginç bir soru sordular. Sezar'a, yani o dönemin yönetimine, Kral Sezar, o dönemin yöneticisi, bu kişiye vergi vermemiz kutsal yasaya göre uygun mu değil mi? İsa ne yaptı? İsa ne yaptı? Çok güzel bir şey yaptı. Bir dinar istedi, değil mi? Dinarı aldı eline, oradaki merkeze gösterdi. Dedi ki, burada kimin ismini ve kimin resmini ismini okuyorsunuz ya da resmini görüyorsunuz. Onlar nasıl yanıt verdiler? Sezar'ı dediler. Değil mi? Ve İsa çok güzel bir ifade kullandı. Bunu hatırlayan var mı? Çok güzel bir şey söyledi. Ya Sezar'ın hakkını Sezar'a 25. ayet öyleyse diyor Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya verin. Bu ne demektir? Devlet, yönetim senden ne istiyorsa onu yerine getir.
Kendimi istiyorsan?
Eğer şimdi şimdi haksız yere hiçbir şey olmaz. O tartışılacak bir konu Sabri. Haksız yere kelle o zaman yönetimin dışına çıkıyordur. Tanrı da bunu onaylamaz. Öbür tarafta onun hesabını Tanrı çok güzel verir. Biz onu net bir şekilde anlamamız lazım. Yoksa Tanrı boş yere insan kafasını uçur demiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Ya ama onun da karşılığını belki kişi hayatını kaybeder ama öbür tarafta da onun karşılığını mutlaka alacağından eminim. Çünkü Tanrı adaletsiz bir Tanrı değil. Hamdolsun. Bunu kabul edelim sevgili kardeşler. Tanrı hakça davranan bir Tanrı'dır. Onun için şunu söylüyorum. Eğer biz değerli kardeşler devlete, yönetimlere karşı ne kadar hassasiyet gösteriyorsak, değil mi? Duyarlılık gösteriyoruz değil mi? Aynı duyarlılığı lütfen Tanrı'ya karşı da gösterelim. Yani devletteki kurallar, yasalar bizleri ürkütüyorsa, bizleri birazcık çeki düzen veriyorsa lütfen Tanrı'nın noktalayacağım Hasan abi. Tanrı'nın kurallarına da onun sözlerine de buyruklarına da aynı duyarlılığı, aynı hassasiyeti gösterelim. Son olarak şunu söylemek istiyorum değerli kardeşler. Çok çok önemli. Şimdi yasa, kurallar her ne kadar asayişi yani o düzeni, güvenliği sağlamış olsa da insanı gerçek anlamda değiştiremez. Bunu söyleyebilir miyiz? Her ne kadar asayişi sağlıyor, bir düzen var değil mi Almanya'da? Kurallar, polis o düzeni sağlıyor, o düzeni kurmuş vaziyette. Ama buna rağmen bu kurallar, bu yönetim, bu kanunlar insanı içsel anlamda, gerçek anlamda değiştirebiliyor mu? Yasa değiştirebiliyor mu insanı? Hayır. Peki değiştiren nedir insanı? Tanrı'nın sevgisi diyorsun. Tanrı'nın lütfu. Değil mi? Tanrı'nın lütfu ancak bunu. Bir ayet var ona bakalım. Yeremia'da bakın ne diyor. İnsanı değiştirebilen Tanrı'nın lütfu. Yeremia 31. bölümü açalım. Yeremia 31'i açalım lütfen. Yeremia 31. Yeremia 31 ayet 31'de 33. ayetler. Birisi okursa iyi olur. 31. bölüm 31. bölüm 31'den 33'e kadar ne diyor? Oku bakalım. Sami sen oku istersen.
İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor, diyor Rab. Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek.
Ya.
Onların kocası olmama karşın bozuldular. Bozdular o antlaşmamı, diyor Rab.
Ya.
Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur, diyor Rab. Yaşamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Yaşamı değil, pardon. Yasamı.
Evet.
Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak.
Evet. Çok önemli bir şey var burada sevgili kardeşler. Demek ki bunlar yasa onları değiştirmedi. Yani o lehvalar üzerine, o soğuk lehvalar üzerine yazılan yasa onları değiştirmedi. Tanrı ne yaptı? İçlerine yazılması gereken bir yasadan söz etti. Nedir bu? İlahi yasa. Yani yürekte ne gerçekleşiyor? İman yürekte gerçekleşiyor, değil mi? İman yasası, lütuf yasası sevgili kardeşler. Tanrı burada çok açık bir şekilde bize daha çok yakınlaştığını, daha çok yakın olduğunu bize açıkça gösteriyor. Şimdi eski antlaşmada Tanrı ile insan arasında büyük bir uçurum vardı. Kurallardan dolayı, yasadan dolayı. Ama Kayra geldiğinde İsa Mesih aracılığıyla aradaki mesafe kalktı. Tanrı ile insan arasındaki o mesafe iyice yakınlaştı. İman aracılığıyla, hamdolsun. Tanrı bu yasayı imanla bizim yüreğimize yerleştirdi. Onun için kutsal kitapta İsa Mesih son nefesini verdiğinde Matta 27. bölümde dedi ki tapınaktaki perde yukarıdan aşağı dek yırtılarak ikiye bölündü. Şimdi buradaki perdenin parçalanması neyi gösteriyor? O yasal engellerin tamamen ortadan kalktığını gösteriyor. Demek ki İsa Mesih'in o kusursuz kanı ne yaptı? Yasal engelleri parçaladı. Bütün o yasal engelleri ortadan kaldırdı. Ve lütfun yasası, iman dediğimiz o lütfun yasası yüreklere yerleşmiş oldu. Onun için bu yakınlaşma sağlam bir ilişki, koşulsuz bir güven sağladı, hamdolsun. Evet, Rabbimiz bunu hamdolsun kanı aracılığıyla, ölümü aracılığıyla çarmıhta bunu tamamladı ve Tanrı'nın huzuruna gireceğimiz yolu ardına kadar açtı ve değişimi gerçekleştirdi. Bunu gerçekleştiren, içsel anlamda değişimi gerçekleştiren İsa Mesih'in kendisi oldu. Yasa değil sevgili kardeşler. Onun için burada buna sahip olabilmek için, bu lütuf gerçeğine sahip olabilmek için, bu imkana sahip olmak için ne gerekiyor? İman gerekiyor. Kutsal kitap Romalılar 5:2'de diyor ki, içinde bulunduğumuz bu lütfa, yani bu lütuf, Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla sağladığı bu lütuf nasıl bize ulaşıyor? Nasıl bunun sahibi oluyoruz? Bakın diyor ki, bu lütfa Mesih aracılığıyla. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Mesih aracılığıyla, yani Mesih İsa'ya iman ile ancak buna kavuştuk. Hamdolsun. Efesler 3:12'de ne diyor? Bakın. Bakkas abi bak bakalım. Efesler 3:12'de ne diyor? Ondan sonra kapatalım. Bir ayet daha okuyacağız. Sonra kapatacağız. Efesler 3:12.
Mesih'e olan imanınızla Tanrı'ya cesaret ve güvenle yaklaşabiliriz.
Hamdolsun.
Bu nedenle uğrunuza çektiğim sıkıntılar karşısında yılmamanızı rica ediyorum.
Evet. Demek ki
bunlar size güzellik kazandırır.
Ya burada vurgu şu değerli kardeşler, aynı Romalılar 5'te olduğu gibi, içinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, yani Mesih İsa'ya olan imanla kavuştuk. Ve Efesler'de de Pavlos'un ifadesiyle diyor ki, Mesih'e olan imanla, imanımızla Tanrı'ya cesaret ve güvenle yaklaşabiliriz. İşte onun için İbraniler 10. bölümde diyor ki İsa'nın kendi kanı, İsa'nın kendi kanı, İbraniler 10. bölüm ayet 19, bakmak isteyen bakabilir. Ayet 19'da diyor ki İsa'nın kendi kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Hamdolsun. Demek ki İsa Mesih aracılığıyla bunu mümkün kılan Rabbimizin kusursuz kanıdır. Onun aracılığıyla, onun yardımıyla, onun desteğiyle o yere, o kusursuz yere, o kutsal yere girme ayrıcalığına sahibiz. Bunu sağlayan hayvan kanı değil, Rab İsa'nın kusursuz kanıdır. Onun için dua edelim ki Rabbimiz kendini bizim için feda etti. Size düşen kurban kesmenize gerek yok. Kırık bir yürekle ona gelmek yeterlidir. Yüreğinizi açmak ve onunla konuşmak, yüreğinizi ona dökmek yeterlidir. Rab size en iyisini, yaşamınız için en iyisini ve en gerekli olanı verecektir. Rab hepinizi dolu dolu bereketlesin.